Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Bugün kapılardan konuşacağız. Bazen saraya, bazen camiye, bazen bir kervansaraya, bazen medreseye, kimi zaman şifahaneye ama günün sonunda hep eve açılan belki de en mistik şey. Çünkü kapı dediğimizde sadece arkasında ne olduğunu bildiğimiz şeyleri değil, bazen de gizemleri konuşuyoruz.
Evet, şimdi kapı günlük hayatımızda kullandığımız eşyalardan belki de sizin söylediğiniz gibi mistik yönü en fazla olanlardan bir tanesi. Şimdi ya Rabbim, kapı dediğin nedir ki yani? Kapıyı açıyoruz, içeriye giriyoruz. Öyle değil. Kapı bizim kültürümüzde, örfümüzde çok mühim bir rol oynamış.
Deyimlerde de çok tabii yer de almış,
kapı,
değil mi?
Kapı kapı dolaşmak var mesela.
Kapılanmak var.
Kapılanmak
kapı
var.
Kapı kulu olmak var.
Kapısı açık var mesela cömert insanlar için. Kapı halkı var, yani bir kimsenin yanında olanlar için. Kapısında beklemek var. Yani bu çok...
Bir yere kapılanmak diyoruz mesela,
diyorsun.
değil
Yani
mi?
Oraya kapılanmak demek artık ondan nimetlenmek demektir. Kapısı yüksek demek güçlü, nüfuzlu manasına gelir. Osmanlı Devleti'nde Bab-ı Ali denilen Osmanlı hükümetinin ismi Bab-ı Ali. Bab, kapı demektir.
Onlardan da
Arapça
konuşacağız.
Bab-ı Ali, büyük kapı demektir. Şimdi hatta fillerle gezen kapısını yüksek yapsın diye bir tabir var. Yani arkadaşına göre senin kapının, yani gücünün, yani ikram ve meveddetinin, cömertliğinin de sınırı olmaması lazım. Ona göre hareket edeceksin. Yani annemin teyzesi çok şişman ve iri yarıydı. Bizim o zaman Volkswagen'imiz vardı. Volkswagen'e binmek inmek kolay değil. Tosbağa.
Küçük, ha evet,
küçük.
onlar da.
Rahmetli teyzem dedi ki babama, evladım dedi, fillerle dedi gezersen dedi kapını yüksek yapacaksın dedi. O zaman
ama
kendini tabii şey yaparak,
şimdi ha,
küçülterek.
Kendisini mi kastediyor? Kendisi mi yapıyor
Şimdi
bu espriyi?
kendisi yaptı
Ha
yani,
tamam, ben üçüncü bir şahıs yaptı
kendisini file benzetti.
Benzetti.
Yani çünkü sığmadı arabaya binmek, o zaman tek kapılı onlar.
Tabii.
Şeyi açıyorsunuz, arkaya binecek, öne binse bir türlü, arkaya binse bir türlü, zorlanınca kendini hem bir özür mahiyetinde hem espri mahiyetinde hepimizi güldürdü. Ben çocukluğumda duymuşum, hala hatırımdadır. Fillerle gezen kapısını yüksek yapıyor. Yani benimle geziyorsan niye
ona
senin
göre araba.
Tosbağan var manasına geliyor. Evet, kapı bu kadar mühimken, kapı mı? Yani bu sadece bizim kültürümüzde değil aslında. Mesela Janus, Janua kapı demek Latince. Janus kapıcı demektir. Aynı zamanda Romalıların kapı mabududur. Onun için January, ayın ilk, yılın ilk ayına da kapı manasına o isim verilir. Evet, o isim verilir. Başlangıç, kapı, yani yıl açılıyor. Şimdi bu dediğiniz gibi sizin her binanın kapısı o binaya giriştir. Tasavvufta kapıdan geçmek demek merhale almak demektir. Bu kapıdan geçmek demek o kültürün kabul etmesi demektir. Yani bizim kapımızdan geçti, geçmedi. Geçmedi demek kabul etmedi ki onu, veya bizim şeyimize uymadı demektir. Geçti demek imtihanı geçmek gibi bir manaya geliyor. Şimdi bakıyorsunuz mesela sarayların, kalelerin, camilerin, devlet dairelerinin ihtişamlı kapıları var. Eskiden evlerin de ihtişamlı kapıları vardı. Kapılar boyu...
Üstelik bir de değil, değil mi?
Birkaç
Eskiden
tane.
Birkaç tane kapı var. Bir eve girene kadar birkaç
Şimdi evden
kapı açıyorsun.
Bir evden, önce bir evden başlayalım. Ev kapıları.
Şehirdeki bir evden mi başlıyor? Sonra saraya kadar çıkalım.
Şehirdeki bir evden bahsedelim. Bir de kırlık yerdeki bir evden bahsedelim. İkisi birbirinden farklı. Şehir evinin sokağa açılan bir kapısı vardır. Bu kapı ne çok ihtişamlıdır, ne çok basittir. Çünkü şehir evi küçük bir arsa üzerine mevzilenmiştir. Tutup da bunun için çok ihtişamlı kapı yapmak eski kültüre uymaz. Çünkü eskiler eşyanın birbiriyle ahengine çok dikkat ederlerdi. Küçük bir evde kocaman kapı gülünç olur. Kocaman bir binada da küçük kapı gülünç olur. O dengeyi ayarlarlardı. Fakat bu kapılardan tek tük de olsun günümüze kadar kalanları var. Hatta eskiden Fatih'te 1930'lardan 40'lardan kalma apartmanlar vardı. Bildiğiniz apartmanlar. Bu apartmanların daire kapıları bile ihtişamlıydı.
Tabii yüksek tavanlı
Yüksek
binalardan
tavanlıydı.
Bahsediyoruz doğal olarak.
Bu kapıların ekserisi çift kanatlıdır. Kapıların iki tane olanlar, bazen üç kanatlı kapılar vardır. O daha çok köylük yerlerde veya çiftlik evlerinde olur. Araba ve ona benzer şeylerin girmesi Hı-hı. için. Üç kanatlı kapılar. Akordiyon gibi büz büzülü şimdiki kapılar gibi bazı şimdi görüyorum ben. Araba girer.
Katlanarak yol açılıyor. Evet.
Onun dışında sadece bir kanadı açılır, oradan işlenir. Şehir kapıları umumiyetle iki kanatlıdır. Umumiyetle. Bir kanat devamlı kapalı kalır. Ancak bir eşya veya büyük bir şey eve geldiği zaman, eskiden eve küplerle su, çuvallarla erzak alınırdı, odun alınırdı. Bunlar bazen evin içinden geçerdi. Taşlık derler evin girişine. Onun için kapı o zaman kanat açılırdı. Onun dışında kanat devamlı kilitli durur. Tek kanattan işlenir. Bu tek kanatta çok sanatlı ahşap işlemeciliğinin en güzel numunelerini gördüğümüz
Bunlar
evler var.
Bunlar ahşap kapılar bu arada.
Ahşap, evet. Yani demir kapı çok nadir kullanılmıştır. Ondan da birazdan bahsederiz. Bu kapıların birkaç hususiyeti var. Birincisi kapı tokmakları. Bu kapılar değişik bir manivela ile açılır. Şimdiki kapı kolları gibi böyle tutup da pençenizle aşağıya doğru indirmezsiniz. Zırza derler ona. Şöyle bir buton gibi bir şey vardır üstte, metal. Baş parmağınızla ona basarsınız. Elinizle de onun altındaki kapının şeyini tutarsınız, kulpunu basarsınız. Basılınca kapı açılır. Üstten basarak açılıyor. Şimdi öyle kapılar çok az kaldı. Eskiden ev kapıları
otomatik değildi. Kapıları gibi yani. Böyle bastığınız da kendisi evet, açılan evet, kapılar gibi.
Üstteki şey aynı butona mekanizma. Basınca açılıyordu. Bu kapılar. Tabii dış kapılar kilitlidir. Arkasında sürgüsü vardır. Kapılara sürgü yapılır. Hatta bazen iki sürgü yapılır. Çünkü ahşap kapı ne kadar olsa kötü niyetler tarafından yıkılabilir. Vaka kötü niyet diye iki sürgü de kaydetmez. Küçüğü ve büyüğü olmak üzere iki tane sürgü vardır. Kapılarda enteresan olan İki tane tokmak bulunmasıdır. Eskiden kapı zili yok. Kapı zili çok sonra hayatımıza girmiştir. Avrupa tesiriye girdiğini tahmin ediyorum. Avrupa'ya da zaten son zamanlarda girdi bu kapı zili. Tokmaklar kapının üzerine monte edilir. Tak tak vurursunuz, altında da metal vardır. O tak tak ses içeride çok gürültülü bir şekilde duyulur ve kapının çaldığı anlaşılır. Fakat bu tokmaklar iki tanedir. Birisi üstte, diğeri altta. Üstteki tokmak umumi misafirler ve erkekler içindir. Alttaki tokmak kadınlar içindir. Alttaki tokmağın sesi daha değişiktir. Üsttekinin daha değişiktir. Üstteki tokmak çalındığı zaman erkek geldiği anlaşılır. Hı hı. Kapıyı erkekler açar. Alttaki tokmak çalındığı zaman kapıyı bir kadın veya çocuğun çaldığı düşünülür. Ona göre kapı hı. açılır. Bu tokmaklar böyle.
Bu hep böyle ama Anadolu'da da böyle.
Yani efendim bu, şehre bu ait Anadolu kültürüdür. İstanbul'da, Anadolu'da, köyde, kasabada her yerde böyledir. Anadolu'nun öyle şehirli. Mesela Kemaliye diye Eyin diye bir kasaba var. Erzincan'ın kapı tokmakları hakkında kitap yazıldı. Eyin kapı tokmakları diye. Orada hala eski evler duruyor Safranbolu gibi. Kapı tokmaklarını anlatamam size. Yani bir evin kapı tokmağı bir başkasına benzemez mi? Her biri birbirinden farklı. Bunlardan bir tane bende var. El ustası demir üzerinden bunları işlemiş tek tek. Üzerinde nakış var. Alt şey kapıya monte edilen kısmın
belki
altına.
Belki de kapının kendisi dümdüz bir kapı.
Evet.
Ama üzerindeki
zaten umumiyetle tokmak kapıyı gösteriyor. Yani kenarındaki çerçeveler falan ona bir hava katıyor ama esas o tokmak, üstteki büyük tokmak, küçük tokmak o kadar ihtişamlı olmadı.
Şimdi öyle bir şey olsa, evet. Yani şu anda yaşadığımız dönemde herhalde 3 gecede bir o tokmaklar herhalde toplanır birileri tarafından.
Muhtemelen çalarlar.
Çalarlar. Sonra çalarlar. Siz birkaç gün sonra onun plastiğine ya da artık tamamen ortadan
artık,
kaldırmaya dönersiniz.
Garip bir şey yani elektrik şeylerine kadar vaktiyle çalanlar o çeşmeler. Düşünebiliyor musunuz? Osmanlılar çeşme yaptırmış. O çeşme muslukları pirinçtendir. Pirinç kıymetli bir madendir. Yıllarca, asırlarca o pirinç tokmaklar durmuş. Osmanlı zamanında da fakirlik vardı. Yoksullar vardı, sıkıntılı insanlar vardı. Ama hiç kimse dönüp de onlara bakmamış. O Cumhuriyet devrinde onların hepsi çalındı. Çalındıktan sonra yenisi yapıldı. Onlar da çalındı. Ondan sonra belediye oraya normal bildiğiniz musluk taktı. Onlar da çalındı. Şu anda pek çok çeşmede biliyorsunuz musluk
kör tüpü.
Yoktur. Kör tüpü vardır. Veya demirle onlar düşünebiliyor musunuz? Ne utanç verici bir şey. Demirle sökülmesin diye sabitlenmiş uyduruk musluklar.
Şimdi mesela bu kadar kamera var, işte ne bileyim polis var, bekçi var. Buna rağmen bu kadar çalınıyor. Ama eskiden çalsalar belki de gecenin karanlığında ne olduğu bile anlaşılmayacaktı.
Anlaşılmazdı. Evet, anlaşılmazdı. Buna rağmen işte ahlak hissini insanların vicdanına yerleştirmek esastır. Yani korkuyla bu kadar oluyor. Düşünün. En gelişmiş imkanlarda bile insanlar korkmuyorlar. Eskiden hırsızlık çok azdı. Adam diyor
hırsız,
ya...
Hırsızlıktan değil zaten, hırsız olmaktan korkmak
evet,
lazım.
Evet, aynen öyle. İnsanlar bunu bir ar meselesi yaparlardı. Olmamış böyle bir şey. Bu bir kültür maalesef. İşte son asır, Birinci Dünya Savaşı bütün dünyayı dejenere ettiği gibi bizim o seyahatnamelere geçmiş Avrupalı seyyahların anlatı anlatı bitiremediği dillere destan Türk terbiyesi, Türk ahlakı maalesef kaybolmuştur. Bu bütün dünya ile beraber oldu ama herkes kendinden mesuldür elbette ki. Bu kapı tokmakları kapıların karakteristiğidir ve umumiyetle bize mahsustur. Yurt dışında bu kadar alengirli yurt dışında da var, yok değil ama bu kadar alengirli tokmaklar yoktur. Yine bu kapıların karakteristik bir hususluğu enikliktir. Halk arasında eniklik denilen, altta küçük bir kapı vardır. Kedilerin girip çıkabilmesi için. Mihaniki bir kapıdır bu. Kedi içeriden girerken dışarı, dışarıdan girerken içeri açılır.
Şimdi filmlerde görüyoruz ya, Amerikan filmlerinde. Zannediyoruz ki onlara ait bir kültür.
Hayır, o bizden geçme. Çünkü bu tip evler, yani mimari Anadolu mimarisidir. Yani Türklerin de tevarüs ettiği bir mimari. Bu ev mimarisi Avrupa'ya sonradan yayılmıştır. Türk tesiridir. Bunu anlı kitaplar anlatıyor. Macarlar vasıtasıyla bu Türk mimarisi Avrupa'ya tesir etmiştir. Bu eniklik denilen kapı, eski evlerin hepsinde kedi var. Çünkü eski evlerin hemen hepsi ahşaptır.
Ama niye eniklik diyor?
Enik yavru demek.
Yani ya küçük kedi girip
çıkabilir. Küçük kedi. Yani aslında normal kedi de girip çıkabilir. Yani kapının da eniği gibi, yani yavrusu gibi. Enik yavru demektir aslında. Argo'da şimdi sadece köpek yavruları için kullanılıyor. Eskiden hepsi için kullanılıyordu. Her evde kedi vardı. Çünkü her evde fare vardı potansiyel olarak. Kedi mutlaka beslenirdi. Ve kedi bugünkü pek çok insanın yaptığı gibi evin içinde beslenmez. Mutlaka evin bahçesi olması icap eder. Hı hı. Apartman dairelerinde kedi beslemek, kediye de besleyene de çok büyük sıkıntıdır. Bahçe olacak. Kedi arada çıkacak, gelecek. Bunun için bu kapıyı kullanır. Şimdi evlerin bu ana kapısıdır. Şehir evlerinden de bahsediyorum. Köy ve kasaba evlerinden de. Evlerin bir de bahçesi vardır. Bu bahçe bazen evin arkasındadır. O zaman buraya evin içinden geçilir. Ama bazen evin arsası geniştir, bahçe evin yanındadır, bir de bahçe kapısı vardır. Bahçe kapısı bazen tek, bazen iki kanatlı olur. Anadolu'da bahçe kapıları umumiyetle iki kanatlı olur. Buraya arabanın girmesi, hayvanların girmesi, buradaki meyvanın, sebzenin, mahsulün devşirilmesi için. Şehirlerdeki bahçe kapıları daha mütevazi, ev kapısına göre daha mütevazi ve daha alçaktır. Evlerin içinde de kapılar vardır. Bu kapılar tabii ki giriş kapısı kadar ihtişamlı değildir. Daha basittir. Yine aynı manevrayla açılır kapanır. Arkasında tahtalar çakılıdır. Çocukların en sevdiği oyuncak o tahtanın üzerine çıkmak. Kapı açılıp kapandıkça kapıyla beraber hareket açılıp kapanmak. O da bir eğlencedir.
Sallanacak
yine,
yani kapı.
Yine bir aklıma gelen bir şey. Anadolu'da evlerin iç kapıları mümkün mertebe alçak yapılır.
Neden?
Bizim gibi adamlar kafalarını mutlaka vururlar soğuk sebebiyle. Yani o da soğumasın, biliyorsunuz o zamanlar ısınma zahmetli bir şey. Yani ocak yanıyor, ocağın malum ısıtma kapasitesi çok düşük, potansiyeli çok düşük. Mangallar var, evler büyük, odalar büyük, izolasyon şimdiki gibi değil. Kapıyı mümkün mertebe küçük ve alçak yaparlar ki açıldığı zaman daha az içeri
ısı kaybı olsun.
Ben bu eski evlerde, dedemlerin evi de öyleydi. Çok sıkıntı çekerdik yani. Bizim gibiler kafalarını vururlar her dakika. Alışmak lazım tabii. Ay, devamlı.
Eğilerek geçmek lazım.
Evet, türbelerin kapıları öyledir. Türbelerin kapıları alçak yapılır.
Ama
tabii onun bir maksadı vardır. O kapıdan girerken eğilmek. Yani orada yatan büyük zatın, mübarek zatın manevi şahsiyeti önünde eğilmek. Bu eğilmek onu perestiş etmek, ona tapınmak değil. Onun karşısında kendi haddini bilmek, kendi acizliğini anlamak, yani bir tevazu alametidir. Bizde eğilmek bir tevazu alametidir. Yani ben sizin karşınızda saygı gösteriyorum demek diyorsa, karşı tarafa bir tapınmak veya onu değildir. Bunu bilmek lazım. Türbelere mutlaka eğilerek girilir. Hatta bazı türbelerin kapıları çok alçaktır. Neredeyse dizlerinizin üzerinde girersiniz. Ve çıkarken de geri çıkmak türbe kapılarında adettir. Bahçe kapıları... Yanında bir de ahır kapıları vardır. Ahır kapıları da ahırın bir kapı, büyük kapısı vardır. Hani hayvan arabalarının da icabında girebilmesi için bir kanadı açıktır. Bir kanadın da iki kısımdır. Büyükbaş hayvanlar için kapı tamamen açılır. küçük baş hayvanlar için alttaki kapı açılır. İki kapı vardır. Yani üstte bir kapı vardır.
Kademeli yani.
Kademeli. Altta bir kapı vardır. Alttaki kapı devamlı açıktır. Sürgülenmediği müddetçe kapanmaz. Koyunlar oradan girer ve çıkarlar. Rahatça. Hı hı. Büyük baş hayvan geldiği zaman, atlar geldiği zaman büyük kanat açılır. Dedemlerin evi bir Ermeni ustası yapmış. Karabekçili Atyan diye iki katlı bir evdi. Altında da ahırı vardı. At ahırı vardı. Ben dedemin atı olduğu zamana yetişmedim. At oraya konurmuş. Ama o ahır daha sonra biliyorsun eşya konmaya mahsustu. Enteresan bir manivelesi vardı. Düşünün. 1800'lerin sonunda yapılmış bir ev. At geldiği zaman yukarıdan görüyorsunuz. Orada bir manivele var yukarıda. Onu böyle çektiğiniz zaman yukarı doğru kapı iki kanatlı açılıyor.
Yani aşağı inmenize gerek,
gerek
yok.
Gerek kalmıyor. Şimdiki otomatlar gibi. At giriyor. Şimdi bazı mekanların da öyle kapıları var. Kendiliğinden açılıyor otomatik ve kapanıyor. Arabalar geçeceği zaman görüyor kameradan veya içerideki güvenlikçi açıyor. Aynı öyleydi ve yıllarca da hiç bozulmamıştı. Ahşap bir kapıydı. Demir menteşeleri vardı. Üstten idare edilirdi. Bu benim çok dikkatimi çekerdi. Yani kapı ne kadar mühim. Hiç aşağı inmeden bu açılırdı. Yine eski evlerde yine yukarıdan kapı çalındığı zaman aşağıda aşağıya inmeden bilhassa yaşlılar inemediği için bu şekilde manivelalar vardı. Şimdiki gibi düğmeye basma değil, ip çekiliyor. İp çekildiği zaman o kapının
onu açacak olan dil kalkıyor.
Yukarı kalkıyor. Çok ustalar tarafından yapılmış bir kısmı ip bir kısmı zincirden müteşekkil manivelalarla kapı açılıyor. Yukarıdan bağırıyor yaşlı zat kim o diye. Zaten şehir kasaba kim? Hayatı sessiz gelecek olan kişi de belli ki huzursuz zaten gelmez. Öyle bir korku mevzu bahis değil. Kapı açılır. Bazen o prensipli ihtiyarlar işte münevver kapıyı da kapat diye bağırır. Aslında kapı kapatmak adeti herkesin alışık olduğu bir adettir. Çünkü insanlar mutlaka kapı kapatırlar. Şimdi mesela insanlarda kapı kapatma adeti hiç yoktur. Kaloriferli evlerin belki getirdiği bir şeydir. Sobalı evlerde ve ocaklı evlerde yaşayanlar mutlaka çıktığı odanın kapısını gayri ihtiyari de olsa kapatırlar.
Evet, alışkanlık.
Alışkanlık olmuştur. Bu da ayrı bir meseledir. Şimdi evlerin kapılarından bahsettik. Düşünün. Ev kapılarına bile bu kadar özenmişler. Bir basit ev kapısının bile bu kadar aksamı var.
Şeyi konuşmadık mesela şimdi özellikle bazı yörelerin evlerinin kapıları o kadar kıymetli ki. Bunlar müzayedelerde satılıyor. Büyük evlerde aksesuar olarak kullanılıyor. Şimdi bakıyorsunuz kapılar tabloya dönmüş duvara asılıyor.
Evet gördüm ben onu. Takılı olanları da gördüm. Anadolu'da henüz gelişmemiş şehirlerde. Eski evlerin ama ihtişamlı eski evlerin her eski ev değil bilhassa konak denilen kapıları hakikaten yani kimi kündekari kimi sedefkar tarafından yapılmış muazzam oymaları olan muhtemelen her motifin ve oymanın bir manası olan hele ustasını görsek de sorsak burada ne kastediyorsun böyle kapılar gördük. Bu kapılar ahşap umumiyetle ahşap ama dediğiniz gibi birer sanat harikası. Sonra bu evler harap olup da yangından ve zelzeden kurtulduysa söktüler. Ahşabını sattılar. Bunlar da ahşap olarak satıldı ve muhtemelen yakıldı. Bazıları uyanıkları bunları aldılar. Eğer orada aklı başında bir bürokrat varsa bunu şehir müzesine ve etnografya müzesine kaldırdı. Şimdi bazı şehir müzelerinde ve etnografyada böyle filanca konağının kapısı diye kapılar görüyoruz. Ve dediğiniz gibi siz müzayedelerde bunlardan satıldığını görürüz. Öyle. Ben bazı entelektüel evlerde bakıyorum salona o kapıyı koymuş bir aksesuar olarak tabii tamir ettirmiş. Onu gerekirse bir takım müdahalelerde bulunmuş. Restorasyondan geçirmiş. Ama kapıya baktığınız zaman Türk İslam sanatının mantığına hayret ediyorsunuz. Yani bir insan bir tablo yapar, bir heykel yapar. Bir ziynet yapar. Kadın ziynet yapar da buna bu kadar iş özenir. Ya bir cami minberine özenir insan yani kalıcı diye. Ama bir evin dış kapısına bir insan bu kadar mı özenir diyorsunuz ve o zaman hakikaten bu coğrafyada önceki asırlarda yaşamış olan atalarımızın estetik zevklerine, ince ruhlarına hayret ediyorsunuz ve bakın bu zengin, entelektüel, aristokrat insanlar değil. Biliyorsunuz bizde aristokrasi yok. Bizdeki entelektüel kesim umumiyetle şimdiki entelektüel kesimden farklıdır. Bunlara baktığınız zaman, yani sadece mesela ileri gelenler, para sahipleri yapmamış bunu. Sıradan halkın da bunu yaptığını görüyorsunuz ve hakikaten...
Oda kapıları bile
öyle. Evet.
Ve şimdi mesela bizde tek düzedir oda kapıları. İşlemeli,
tek
renkli...
Tek düzedir birbirine aynısı, değişmez. Evet.
Yani gitseniz benim evimdeki kapı ile sizin evinizdeki kapı arasında çok da büyük bir fark yok.
Aynı evin içinde de kapılarda fark yok. Halbuki eskiden her evin kapısı farklı olduğu gibi odaların kapıları da farklıydı. Bu her evde böyle değil ama umumiyetle evlerin içinde selamlık, harem, yatak odası, mutfak odasının kapıları birbirinden farklı yapılmıştır. Yani az çok o kültüre vakıf olan birisi kapının arkasında ne olduğunu tahmin eder. Kapının
burası bir yatak odası,
yatak odasıdır. Burası selamlık dairesine açılan kapıdır. Burası taşlıktır. Burası ambardır. Bunu eski insanlar anlayabiliyorlardı. Bu kadar da fonksiyonelliği düşünmüşler. Yani estetiği düşündükleri, bakın bu ikisi bir arada olduğu zaman kıymetlidir. Yani yaparsanız çok sanatlı bir şey ama hiçbir işe yaramaz. Lendoha bir şeydir, fonksiyonel değildir, kullanamazsınız. Hem fonksiyoneldir, Türk evinin zaten hususiyeti budur, fonksiyoneldir. Her köşesi işe yarar, soğuğa sıcağa karşı ayarlıdır. Hiçbir şey lüzumsuz değildir. Ama aynı zamanda da her şey ince bir estetikle yapılmıştır. Nitekim eski Türk evlerinde sadece kapılar değil ki odalara girdiğimiz zaman misafir odasının zaten öyle. Misafir odasındaki o sarıklık denilen dolaplar, raflar ki içine her şey konur. Sadece sarık konmaz, her şey konur, lamba konur. Bunların bile ince bir işlemeyle yapıldığını, ya bu bir raftır deyip geçmiyorsunuz. Şimdi dostlar öyle derler. Tavanlara bakıyorsunuz, ahşap tavan. Bu ahşap tavanda nice incelikler var. Altına yattığınız zaman uyuyamıyorsunuz seyretmekten. O kadar güzel motifleri var. Normal odalara giriyorsunuz. Her odada biliyorsunuz eskiden gusülhane var. Gusülhane dediğiniz yer bugünkü duşakabin. Yani ihtiyacı olan orada yıkanıyor. Küçücük bir yer. İçi çinkoyla kaplı. Dışı tahta. Normalde oraya döşekler konulur. Gece yatınca döşekler, yorganlar da oraya konur. Gece de yıkanılır. Kapılarına bakıyorsunuz. Yani odaya yapılan gusülhane kapılarını bile ufak sanat tefek motiflerle bir sanat eserine çevirmişler.
Süslemiş odasını süslemişler, bununla değil mi? Dışarıdan
bir bakıldığında. Kime faydası var? En başta kendisine faydası
tabii,
var.
O yatak odasının kendisinden başka
kendisine belki kullanmayacak. Ona baktığı zaman insan içi açılır.
İşte bizim açılmayan içimiz evet, sürekli karamsarlıkla dolu. Evet. Kısa bir ara verelim sonra buluşalım. Evet. Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile sohbet ediyoruz. Kapılardan konuşuyoruz. Şimdi bu kapı bir eski şehirleri düşünürsek bazen bir şehre açılır.
Tabii.
Ama biz bugün şehirleri değil içindekileri konuşacağız daha çok. Şimdi kapı dediğimizde daha çok ağaçtan yapıldığını görüyoruz. Bir binanın kapısıysa ama bu eğer bir medrese ise mesela kapının kendisi ahşap olmakla birlikte çerçevesi ayrı bir işçilik evet. ortaya koyuyor.
Şimdi,
ya da bir cami kapısı.
Şimdi abidevi eserlerin yani bu şimdiye kadar anlattıklarımız sivil mimari eserleridir. Sivil mimari eserlerine bile baktığımız zaman Anadolu'nun her yerinde farklı bir mimari. Kiminde mesela ahşap işlemesi görüyorsunuz. Kiminde kündekari, kiminde kalem işi deniyor ona. Yani çiçekler, manzaralar düşünebiliyor musunuz dış kapılarda? Yani bu
yani kalemle tek tek kazıya kazıya
yapmışlar. Bu çok enteresan şeyler. Ama abidevi eserlerde yani cami, medrese, kütüphane, saray, kale kapılarında daha farklı bir bakış açısı görüyoruz. Bir kere abidevi eserlerde yani cami, medrese, bilhassa cami, medrese, saray bu üçünde ama daha
kervansaray.
Çok kervansaray. Bunların kapılarının ki taş kapı derler zaten ana kapı demektir. Bu kapıların çok ihtişamlı yapıldığını görüyoruz. Yani inanılmaz ihtişamlı yapıldığını görüyoruz. Bu ihtişam sadece ihtişamlı olsun diye değil aynı zamanda binanın ana kapısını göstermek. O binanın ne olduğunu etrafa tanıtmak için de bu şekilde yapılıyor. Şimdi ekseriya camilerin mimarisinde zaten ana kapı çok ihtişamlıdır. Bunu İstanbul'da Süleymaniye'de, Edirne'de, Selimiye'de gördüğünüz gibi Anadolu'daki camilerde de görürsünüz. En basit kasaba ve köy camilerinde bile caminin girişi yani taç kapısı bir miktar ihtişamlıdır. Tabii bunların içinde Divri Yolu Camii gibi bir cami ki cami dünya çapında bir camidir. Çok
kültür
çeşitli hususiyetleri var. Birincisi taş işlemeciliğinin en güzel misallerini gösteriyor.
Tarih olarak
11. asır. Evet. 12. asrın başı. Şimdi bir kere caminin hususiyeti şu. Şimdi mevzumuz Divri Yolu Camii değil ama kapısı o kadar mühim ki. Divri Yolu Camii Anadolu'nun o zaman o kadar basit değildi ama şu anda çok basit bir kasabasında yapılmıştır. Bu neyi gösteriyor? Yani Anadolu'da her yerde Selçukluların, Osmanlıların imar eli uzanmıştır. Divriği Mengüceklerin merkezlerinden birisidir. Mengücekler kim? Anadolu'nun fethinden rol alan Emir Mengüç, Emir Dinar, Emir Sandık, Emir Artuk gibi, Emir Saltuk gibi, Emir Danışmen gibi beyler Anadolu'da beylik kurmuşlardır. Bu beylikler zaman içinde Selçuklu devletine bağlanmışlar ve Anadolu'da birlik kurulmuş. Ondan sonra burası Rum Selçuklar, Anadolu Selçukları adını almıştır. Bu beyliklerin Erzincan, Kema, Divri ve Şebin Karahisar'da hüküm sürenine Mengücek oğulları deniyor. Mengücek, kutlu, küçük kutlu, mübarek manasına Mengü, mübarek demektir. Kutlu demektir. Mengü diye şimdi söyleniyor. Mengücek onun küçültme ekidir. Emir Mengüç diye de geçiliyor. O da kutlu manasına gelir. İsmi Ahmet. Ama eski Türklerde hem bir Müslüman ismi hem de eski Türk ismi bulundurmak adettir. Emir Mengüç'ün torunlarından Ahmet Şah Divriği Ulu Camii'ni yaptırmış. Ama camiye en çok gayret eden, en çok masraf eden bir kadındır. Turan Melike hanımı. Amcasının kızıdır. Bu kadıncağız çok hayırseverliğiyle meşhurdur. Türk İslam tarihinde hayırsever çok kadın vardır. İnsanlar tarihte bilhassa bizim ecdadımızın kadınlara emniyet vermediğini, onu ikinci plana ittiğini, kadınların zavallı birer mahluk gibi yaşadığını zannederler. Halbuki tarihte yaşamış kadınlar, şimdiki yaşamış kadınların hemen hepsinden daha güçlüdür. Siz eğer gücü bir yerde müdür olmak olarak anlıyorsunuz, o zaman mevzuyu değiştirelim. Düşünün, dünyanın şu anda en eski üniversitesi, Kureviyin Üniversitesi'dir, Fas'tadır, yani Avrupa'da değildir. Hala faaliyette olan en eski üniversite. 9. asırda yapılmış. Fatma El-Fihri adında Faslı zengin bir kadın tarafından yapılmış.
Onun imarı mı? Onun...
Evet, o yaptırmış. Vakfiyesini okurmuş. Hala bir bilinen meşhur bir şeydir. Fatma El-Fihri, Fihri ailesinden bir kadın. Yani kadın süslenip püslenip arkadaşlarıyla gezip ağaç gölgelerinde yemek yiyip hayatını geçirmemiş. Onu da yapmış muhtemelen. Ama bunu da yapmış.
Ama imkanları bunu da yapmaya yetmiş.
Evet, evet. Ama bunu ihmal etmemiş. Bana ne dememiş.
Ya da imkanları olup da şimdi yapmayanlarla karşılaştırdığımızda evet. Onu önceliklemiş.
Padişah hanımların annelerini zaten anlatmaya gerek yok. Pertemniyel Valide Sultan'ın yaptırdığı hayır. Bezmalen Valide Sultan'ın hastanesinde bugün hala insanlar tedavi oluyorlar.
Onun da çok güzel bir kapısı
var,
evet, değil mi?
Evet, Guraba Hastanesi'nin kapısı. Haseki Hastanesi, Hürrem Haseki'nindir malumunuz.
Onun da çinileriyle ünlü bir kapısı var. İşte kapılardan hepsi, konuşurken.
Zaten kadınların işin içinde olduğu kapılar daha bir farklı oluyor. İşte bu Divri Ulu Cami'de Turan Melike. O zaman Turan ismini bir kadında olması enteresan. Anadolu'da var mesela Selçuk ismi daha çok kadınlarda vardır. Çünkü Selçuk unisex bir isimdir. Ayıklanmış, saflaştırılmış manasına
Turan
gelir.
Turan da öyle demek.
Turan da öyle. Turan Melike. Turan diye başka bir kadın da var. Yine Anadolu beyliklerinden biri ama şu anda hatırlayamadım ama eski devirlerde artık. Yani 13-14 o yıllardan sonra artık isimlerin karakteristiğini görüyoruz. Mesela Selçuk isminde, Turan isminde kadın artık ondan sonra görmüyoruz. Ondan önce erkeklere konulan isimlerin onlarda da var.
Muzaffer mesela.
Muzaffer ama unisex bir isimdir. Bugün Muzaffer, Mükerrem, Münevver gibi isimlerin hem hanımlarda hem erkeklerde olduğunu görüyoruz. Bazen bakıyorsunuz erkeklerde çok var ama Hikmet, İsmet bunlar da böyledir. Deniz, Engin, modern isimlerden bunlar da biliyorsunuz böyledir. Unisex isimler hem kadın hem erkeğe konulur. Çünkü bazı insanlar tanımadığı kişilere hitap ettiği zaman efendim işte Deniz Hanım'ı arıyorum. Halbuki Deniz Bey o. Engin Bey'i arıyorum. Halbuki Engin Hanım.
Öyle bu, isimlerde tereddütlü yaklaşmak
evet,
lazım.
Evet, bu onun için Avrupalılar mutlaka ismin başına Mr. veya Mrs. yazarlar ki. Çünkü Avrupa'daki isimlerin de bir kısmı erkek mi kadın mı olduğu anlaşılmayan isimlerdir. Yani çünkü kozmopolit bir kültürde bu mümkün. Şimdi bu Divri Ulu Camii böyle bir beylik tarafından yapılmış. Vakfiyesi elimizde olan en eski camidir. Ondan önceki camilerin elimizde vakfiyesi var. Cizre Ulu Camii daha eski ama elimizde vakfiyesi yok. Bu vakfiyesi var. Hazırlanmış vakfiye elimizde. Caminin taş işlemeleri çok harikadır.
Cami kapısından bahsediyorsun.
Caminin en güzel yeri de kapısıdır. Kapıdaki işlemeler, bu işlemlerin birbiriyle olan ahengi,
anlamları,
inceliği, her birinin
mi?
Sembolik manası. Hı hı. Yani çeşitli şeyler söyleniyor, her birinin bir sembolik manası olduğu biliniyor veya belli. Bu insanı hakikaten dehşete düşürüyor. 11. asırda Anadolu kasabasında. Yani o zaman da elbette bir İstanbul değil Divriği. Divriği o çağda, orta çağda mühim bir yerdi. Hatta Divriği bir mezhep merkezi, Hristiyan mezhebinin Pavlikan adında teslisi reddeden, üçlemeyi reddeden, domuz eti yemeyen Pavlikan adında bir mezhebin kurulduğu yerdir. Bu Pavlikanları Bizanslar çok ezdiler.
İslamiyet'e mi benziyor biraz?
Müslümanlara benziyor. Müslümanlardan önce. Sonra da devam etti. Sonra bu Pavlikanlar Bulgaristan'dan sağ kalanlar Rumeli'ye kaçtılar. Bulgaristan'daki Bogomiller ve Bosna'daki Bogomiller bunların torunlarıdır. Boşnakların ve Pomakların Müslüman olması.
Yatkınlıkları var
mensup
yani.
Mensup oldukları Pavlikan yani Bogomil, sonraki ismi Bogomil mezhebinin İslamiyet'e benzerliğidir. Bu mezhebin bir kolu da Katarlar diye bilinir, Fransa'daydı. Fransa'daki Katolikler bu Katarları anlatılması bile zor işkencelerle öldürdüler. Yani sırf kendilerine benzemedikleri için 13. asırda öldürdüler. Bu dehşetengiz bir hadisedir. Şimdi bu Divriği Ulu Cami'nin kapısı sadece ona mahsus olan bir şey değil. Anadolu'nun her yerinde, camilerde, medreselerde ve saraylarda muazzam kapılar görüyoruz. Şimdi medrese ve kütüphane kapılarının ayrı bir hususiyeti vardır. Bu kapıların bir kısmı ahşaptır ama aksamı metaldir. Bu metal emniyet içindir. Kütüphane kapıları ise tamamen farklı bir şekilde yapılır. Kütüphane kapıları demirden yapılır. Hatta sadece kütüphane kapıları değil, kütüphanelerin pencerelerinin pancurları da demirden yapılır. Çünkü kütüphane yangından korunması icap eden birinci öncelikte şeyleri ihtiva eder. Nedir onlar? Kitaplardır. Kitap dünyanın en kıymetli şeyiydi bundan evvel. Neden? Birincisi bir ilmin kaynağıdır. Eğer o kitap yanarsa o ilmin, yani o kitapta bulunan ilmin de yok olması ve eksik olması muhtemeldir. Bu sebeple yani matbaanın olmadığı, olsa bile kitapların az basıldığı ve kıymetli olduğu bir devirde bir kitabın ne kadar kıymetli olduğunu tasavvur edebilirsiniz. Bu sebeple kütüphane kapıları demirden yapılıyor. Şimdi zaten kütüphaneler Osmanlı kütüphanelerini gözünüzün önüne getirin, gördükleriniz bulunduğunuz şeyde mutlaka vardır. Müstakildir. Hiçbiri bitişik nizam değildir. Bir külliyede bile olsa müstakil yapılır. İşte İstanbul'da Millet Kütüphanesi, Ali Emiri Kütüphanesi böyledir. Köprülü Kütüphanesi böyledir. Ali Paşa Kütüphanesi böyledir. Anadolu'ya gidin, Tire'de, başka yerlerde, Konya'da bütün kütüphaneler taş binadır ve müstakildir. Buna rağmen yangına karşı fevkalade emniyet yapılmıştır. Şimdi Hafız-ı Kütüp denilen kütüphane memurları, ki bunlar eskiden hazin deniyordu, mahallede yangın duyduğu zaman veya yangın kokusu aldığı zaman hemen kütüphanenin demir kapısını kapatıyordu. Kütüphanenin pencerelerinin demir pancurlarını kapatıyordu. Ve inanın o İstanbul'u, Bursa'yı ve başka şehirleri kasıp kavuran, yakıp geçiren yangınlar bu kütüphanelere dokunmamıştır. Ve yüzlerce, binlerce eser bu sayede günümüze dokunmuş, intikal etmiştir. Hatta Yeni Kapı Mevlevihanesi'nde yine kütüphane öyleydi. Yeni Kapı Mevlevihanesi yandı. Bu sayede Yeni Kapı Mevlevihanesi, şimdi eski tekkeleri insanlar dudak büküyorlar ama eski tekkeler birer akademiydi. Her biri bir üniversiteydi. Cumhuriyet'in ilanı yıllarında bir eski Mevlevi şeyhini demişler ki işte tekkeler şöyleydi böyleydi, bize üniversite lazım. Şeyh Galip bizim üniversitemizden mezuptu demiş. Dede Efendi bizim üniversitemizden mezuptu. Daha çok tabii isimler var. Yani bir Mevlevi tekkesi bir üniversitedir, akademiyadır. Benzerini bugün kuramayacağınız bir akademiyadır. Muazzam da bir kütüphanesi var. Kütüphanedeki bütün kitaptan kurtuldu. Sadece o gece şeyhin okumak üzere aldığı 3 kitap yandı. Çünkü Mevlevihane yandı.
Dışarıda.
Kitap da oradaydı. Her şey yandı. O kitaplar kurtuldu. Hatta eski insanlar böyle kıymetli kitaplarını, ahşap evleri olanlar götürür banka kasalarına kilitlerlerdi.
Bir şey olmasın
banka,
diye.
Banka kasası deyince aklınıza ne geliyor? İşte senedini ve mücevherlerini saklıyor. Doğru tabii, onun için yapılmış.
Ama ne değerliyse onu koyuyorsunuz,
evet,
değil mi?
Ben böyle insanlara rastlandım. Haftada bir gün gidiyor, banka kasasını açıyor, oradaki kitaba bakıyor, okuyor, elden geçiriyor. Eğer aşina ise hasret gideriyor, değilse okuyor, tekrar kasaya koyup geliyor. Çünkü evde olsa en başta yanar. Düşünün, eski insanlar neye kıymet vermişler? Kitap yanmasın demiş.
Evet. Kütüphaneye koydum. Kitap için kilometrelerce yolu yürüyerek gittiğini
gidenler
düşünürseniz.
Gidenler var. Ali Emiri Efendi gibi Yemen'de duyduğu bir kitabı görmek için Yemen'de memuriyet talebinde bulunanlar var.
Sadece
beni,
görmek
İstanbul'dan
için.
İstanbul'dan beni Yemen'e, çünkü nasıl gidecek başka türlü, kolay bir şey değil. Tayin olsa hacıra var, bir gemiye binip gidecek. Böyle kitap kurtları vardı. Şimdi cami kapılarında bu sanat ihtişamını görüyoruz. Kütüphane ve medrese kapılarında emniyeti görüyoruz. Saray kapılarına geldiğimiz zaman o apayrı bir ihtişamdır. Çünkü adı üstünde saray. Saray ne demektir? Saray hükümdarın hükümdarın ailesinin kaldığı binalara denir. Hiçbir zaman bizim kültürümüzde tek bir blok saray olmamıştır. Topkapı Sarayı blok bir saray değildir. Yıldız Sarayı blok bir saray değildir. Hatta bazılarının zannettiği gibi Dolmabahçe Sarayı da bir blok saray değildir. Ayrı ayrı binalardan müteşekkildir. Bu bazı sanat tarihçileri ve tarihçiler eski Türklerin çadır hayatına olan hasretleri ve hayranlığına bağlıyorlar. Eskiden hanlar, hakanlar seferde veya hazerde büyük süslü çadırlarda kalırdı. Ne kadar büyük olsa çadır ihtiyaç var. Yanına bir çadır daha, bir çadır daha. Hanımlar bir yerde, yaverler bir yerde, eşyalar bir yerde, hazine dairesi bir yerde, silahlar bir yerde.
Bu dağınıklığı böyle mi açıklıyor?
Ama hepsi saray. Böyle açıklıyorlar. Diyorlar eski Türkler buna alışıktı diyorlar. Ortada bir büyük hünkâr sarayı olurdu diyor otağ. Etrafında küçük küçük. Bu diyor ama hakikaten öyle. Ondan sonraki bildiğimiz en azından çoğu bugüne intikal etmemiş ama sarayların hepsinin böyle binalar malzemesi olduğunu görüyoruz. Bu hem emniyet için.
Edirne'deki saray da böyleydi.
Edirne'deki saray da böyleydi. Bursa Sarayı'nda böyle olduğunu çizimlerinden anlıyoruz. Bu hem emniyet hasıl ediyor. Hem yangın ve zelzele gibi şeylere karşı koruyucudur. Hem daha ucuzdur. Yani büyük bir binadansa böyle ayrı ayrı binaların olması fonksiyoneldir daha doğrusu. Bunu tercih etmişler. Ama bunların hepsinin kapılarına baktığımız zaman bilhassa her sarayın bir ana binası vardır. O ana binanın kapısı, buna merasim kapısı derler. Bu kapı ihtişamlı bir kapıdır. Eskiden Anadolu'da buna Borda Apı derlerdi. Borda, ben bordo zannederdim çünkü bu kapılar pas rengine boyanırdı eskiden. Metal kapılar.
Rengi sebebiyle.
Bordo, meğer pası göstermesine pas rengine boyanıyor. Halbuki bordo giriş demek biliyorsunuz.
Evet, gemilerin giriş kapısı, bordası gibi.
Evet, gemilerin bordası gibi. Ya port ilman. Borda Apı, hatta zengin bir adamın, daha doğrusu zengin bir adam, soylu bir adamın kızını istemişti. De bana verirler mi diye tereddüt ettiği zaman arkadaşı demiş ki, niçin vermesinler? Onların beyliğinden bir Borda Apı kaldı demiş. Şunu ben anlıyorum, kapı aynı zamanda ailenin tarihinin, itibarının, şanının bir alametidir. Bakın her şeyini kaybetmiş ama kapıları kalmış.
Bir insanı karşılarken ona verdiğiniz ilk imaj kapıyla başlıyor.
Evet, kapıya
başlıyor. İşte saray kapılarının bu kadar gösterişli olmasının sebebi de gelenlerin o gösterişle, o azametle karşılaşması.
Çünkü insanlar her zaman biliyorsunuz güçlü kimselerin azametli olmasını bekler. Güzel giyinmesini bekler. Lüks içinde yaşamasını bekler. Öyle görmek ister. Öyle insandan çekinir. Öyle insan onda hürmet telkin eder. Bu yanlıştır. Ama realite böyle. İnsanlar zanneder ki idareciler, hükümdarlar, aristokratlar lüks meraklısıdır. Gösteriş meraklısıdır. Zarfın içi boş olduğu için mazrufu süslerler. Böyle olanlar vardır ama ekserisi ondan dolayı değildir. Ekserisinin çünkü hayatını biliyoruz. Fevkalade mütevazi bir hayat yaşıyorlar. Sarayın normal işlediği kapıları çok mütevazidir. Ama ihtişam olduğu zaman en lüks elbiseleri giyiyorlar. En iyi arabalara biniyorlar.
Özellikle yabancı birisini ağırlayacakları zaman Hazreti bu Peygamber artık kendi bile, imajları bakın, değil.
Hazreti Peygamber bile peygamber olduğu halde yabancı sefir geldiği zaman ya bir aşiret heyeti geldiği zaman en güzel elbiselerini giyer. Kokular sürer ve eshabının en yakışıklı olanlarını, en güzel giyinenlerini çağırırdı yanında oturması için. Mesela Celil bin Abdullah vardı. Eshab-ı kiramın en yakışıklısıydı. Çok güzel giyiniyor, zengindi. Hatta Hazreti Peygamber onun için ümmetimin Yusuf'udur buyurmuş. Yusuf Aleyhisselam güzelliğiyle meşhur. Mesela bir elçi geldiği zaman Celil bin Abdullah'a çağırıyor. Halbuki ne ihtiyacı var peygamberin yanında, başka bir yanında? Karşıdakiler için mühim o. Karşıdaki etkilemek.
Ona vereceğiniz
insan psikolojisi
etki.
Bu.
Öyle,
kapılar da tarihimizde böyle bir rol oynamış.
Önümüzdeki günlerde bu konuya devam edeceğiz.
İnşallah.
Öyle görünüyor. Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür
sağ
ederim.
Olun.